Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den, Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina dağına ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Muhterem dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıdığımız İman Nuru isimli sohbetimizin 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Polonyalı yeni Müslüman kadın Marzena Guralska şöyle diyor: İslam yeni yaşamın başlangıcıdır. Sanki yeniden doğmuş gibi olursun. Yeni ve taze, beyaz bir sayfa gibi. Daha iyi olmak için çaba harcayabilirsin. Senin için iyi işler belirlenmiş ve kötü işlerden uzak durmalısın. Ben şehadetleri dile getirdim ve Müslüman oldum.
Çeşitli dinlere ve düşüncelere mensup olan insanların İslam dinine artan ilgisi yeni ve takdire şayan bir gelişmedir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de son ilahi dinin yaygınlaşmasını müjdelemiştir. Örneğin Tevbe suresinin 33. ayetinde şöyle okumaktayız: O Allah, müşrikler hoşlanmasalar da kendi dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidayet ve hak diniyle gönderendir. Aslında bu müjde ta Asr-ı Saadet'te Hicaz Yarımadası'nda ve başka diyarlarda birçok insanın İslam dinine benimsenmesiyle gerçekleşti ve halen de devam ediyor. Zira İslam dini insanın aklı ve fıtratıyla uyumludur. Günümüzde İslam dinine benimseyenlerin arasında kadınlar erkekleri sollamıştır. Nitekim son dönemde İslam dinine yönelen insanların daha büyük bir bölümünü kadınlar oluşturuyor. İslam dinini seçerek Müslüman olan bu kadınlardan biri de Polonyalı yeni Müslüman kadın Marzena Guralska'dır.
Marzena Guralska da birçok Polonyalı gibi Hristiyan bir ailede dünyaya geldi. Marzena ergenlik çağında şimdiki Hristiyanlığın Hazreti İsa adına sunduğu öğretilerden uzaklaşarak bu öğretiler hakkında kuşkuya kapılmaya başladı. Marzena içinde birçok meraklı ve hakikat peşinde olan Hristiyan gibi teslis inancı ve Hazreti Mesih'in Tanrı olduğuna inanmak mantıksız geliyordu. Bayan Marzena bu soru işaretleriyle uğraştığı bir sırada Müslüman bir erkekle evlenmesi önünde hakikate doğru bir kapıyı açtı. İlginçtir ki Bayan Marzena'nın Müslüman eşi hiçbir zaman onu Müslüman olmaya zorlamadı ve eşinden bizzat bu inancın üzerinde araştırma yapmasını ve daha sonra karar vermesini istedi.
Marzena bu konuda şöyle diyor: Ne zaman eşime ve Müslüman oluşumun sebebini düşünecek olursam, eşimin ne kadar sabırlı olduğu bana çok ilginç geliyor. Eşim asla beni İslam dinine benimsemeye zorlamadı. Eşim bana kitap, film ve CD getiriyordu. Bazen de inançla ilgili bazı konuların hakkında benimle konuşuyordu. Fakat hiçbir zaman sözlerinde bir zorlama hissetmedim. Ben sırf kendi kararımla ve %100 kendi inancımla Müslüman oldum. Ne zaman kocaman sabırlı davranışını düşünecek olursam, Allah'a onun yıllarca çabası ve bana yardımcı olması yüzünden onun için bereket talep ediyorum. Eşim gerçekten sabırlı biriydi.
Marzena Guralska İslam dini hakkında araştırmalarını sürdürdü. Ta ki sonunda bu büyük semavi dinin hakkaniyetini anladı. Marzena'nın İslam dinini benimseme gerekçesi de ilginçtir. Marzena şöyle anlatıyor: Bir gün uykudan uyandım ve önceki günlerde yaptığım araştırmalara göre acaba Müslüman olmalı mıyım yoksa olmamalı mıyım diye düşünüyordum. Kendi kendime eğer başıma bir şey gelirse ve yarın ve hatta bugün ölecek olursam dünyadan Müslüman olarak ayrılmalıyım diyordum.
Böylece Bayan Marzena İslam'ın nurani yoluna adım atmayı geciktirmenin caiz olmadığını düşünerek Müslüman oldu. Marzena haklı olarak İslam dinini benimsemeyi yeniden doğuş olarak tanımlıyor ve bu durumu büyük bir şevkle şöyle anlatıyor. İslam yeni yaşamım başlangıcıdır. Sanki yeniden doğmuş gibi olursun, yeni ve taze beyaz bir sayfa gibi. Daha iyi olmak için çaba harcayabilirsin. Senin için iyi işler belirlenmiş ve kötü işlerden uzak durmalısın. Ben şehadetleri dile getirdim ve Müslüman oldum. Ben aylarca bir yerden bir başka yere gidiyordum. Bu zevk anlatılır gibi değil. Ben Müslüman olmuş ve İslam dinini bilinçli olarak benimsemiştim.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim, İslam peygamberinin büyük mucizesidir. Bu semavi kitabın amacı insanları kemal ve saadete doğru hidayete erdirmektir. Kur'an-ı Kerim bu hedefini gerçekleştirmek için bilimsel örnekler vermek gibi çeşitli yöntemleri kullanmış ve böylece hakikat peşinde olanlara mucizelerini göstermiştir. Nitekim birçok insan Kur'an-ı Kerim'in bu kesin ve harikulade bilimsel konularından etkilenerek Müslüman olmuştur. Bayan Goralska da bu konuda şöyle diyor. Benim için güzel ve ilginç olan şey, benim için ve hatta gayrimüslimler için Kur'an-ı Kerim'de yer alan bilimdi. Ben her şeye inanabilirdim. Ancak siz Kur'an-ı Kerim'de her türlü bilimi bulabilirsiniz. Ve ilginçtir ki bu hakikatlerden bazıları ancak modern bilim ve teknoloji ile yeni yeni keşfedilmektedir. Oysa Kur'an-ı Kerim nazil olduğu dönemde şimdiki bilimsel araçlar ve imkanlar yoktu. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in Yüce Allah tarafından nazil olan kitap olduğunun işaretleridir.
Müslüman olmak isteyen kadınlar için İslam dininde kadınların konumu önemli bir konudur. Kadınlar özellikle Batı dünyasında kadınların içinde bulundukları uygunsuz durumdan kurtulmak için bir yol peşindedir. Batı dünyasında kadınlara erkeklerin zevk alma aracı şeklinde bakılması ve kadının insani kerametinin unutulması batılı kadınları boşluğa ve kimliklerini yitirme noktasına sürüklemiştir. Öte yandan Batı dünyasında kadınları erkeklere karşı korumak için feminizm hareketi şekillendi fakat bu da pek başarılı olamadı ve gerçek amacından saptırıldı.
İslam dininde kadınların konumu hakkında araştırma yapan kadınlar, bu semavi dinin toplumda kadına ve insani boyutuna ne kadar önem verdiğini ve kadınlarda toplumda onların dış görünüşünün ve güzelliğinin kötüye kullanılmamasını sağlayacakları şekilde hareket etmelerini tavsiye ettiğini öğreniyor. Polonyalı yeni Müslüman kadın Marzena da İslam dininin bu ilerici öğretisi hakkında şöyle diyor. İslam'da kadınların konumu hakkında araştırma yaptığımda baktım ki kadının cazibesi ve önemi kişiliğinden kaynaklanıyor. Kadının asıl bilgisi ve maharetleri önemli. Yoksa nasıl göründükleri veya ne giydikleri önemli değil. Sizi güzelleştiren asıl şey iç güzelliğidir. Ben buna özgürlük diyorum. Çünkü artık başka biri olmak zorunda değilim. Ya da saatlerce mağazalarda çeşitli elbiseleri aramam gerekmiyor. Sanki her gün düğüne gidiyormuş gibi. Benim başkalarının gözünde nasıl gözüktüğüm asla önemli değil.
Hakikat peşinde olan insanlar için Müslüman olduktan sonra gündeme gelen soru, ibadet ve dua için hangi yöntemi kullanmaları gerektiğidir. Bir başka ifadeyle, onlar çeşitli İslami mezheplerle karşı karşıyadır. Bu mezhepler birçok konuda ortak oldukları halde bazı farklılıkları vardır. Bayan Marzena böyle bir seçimle karşı karşıyaydı ve bu alanda araştırma yapmaya başladı. Marzena şöyle diyor, İslam hakkında araştırmalarıma başladığımda genel bir sorun vardı. O da şu ki İslam hakikati nedir? Aslında sadece Müslüman olmayı düşünüyordum o kadar. Hangi mezhebi izleme konusunda hiçbir özel fikrim yoktu. Ben herhangi bir kişi veya özel bir tarikat üzerinden Müslüman olmamıştım ve daha çok kitaplar ve internet siteleri üzerinden İslam'la genel anlamda tanışmıştım. Eşim de beni belli bir mezhebe veya tarikat izlemem konusunda zorlamadı. Eşim çeşitli mezhepler hakkında benle konuşuyordu ve şu mezhep Sünni veya bu mezhep Şia ve Ehl-i Beyt mezhebi diyordu ve seçimin bana ait olduğunu söylüyordu. Eşim, sen kendin Müslüman olmaya karar verdin. O zaman bunlardan hangisi daha anlamlı ve daha makul ise kabul et. Başkaları hangi mezhebi seçtikleri veya hangi mezhep daha yaygın olduğuna göre seçim yapma, diyordu. Eşim, kalbin hangisi doğru diyorsa o mezhebi seç, diyordu. Ben de çeşitli mezhepleri araştırdım ve sonunda Ehl-i Beyt mektebini seçtim ve Şii oldum.
Marzena Goralska'nın Şii mezhebini seçmesinin önemli nedenlerinden biri, İslam peygamberinin veda haccından dönüşü sırasında Gadir-i Hum'da Müslümanlara hitaben buyurduğu ünlü vecizesiydi. Marzena şöyle diyor: İslam peygamberinden bir hadiste şöyle deniliyor: ben sizin aranızda iki değerli şeyi bırakıyorum. Bu iki şeye sarıldığınız sürece asla sapmazsınız. Bunlar Kur'an-ı Kerim ve ıtretimdir. Allah Resulü bu hadiste ve diğer birçok hadiste insanlara Ehl-i Beyt'ini izlemeyi tavsiye etmiş ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ı da halife olarak ilan etmiştir.
Böylece Polonyalı yeni Müslüman kadın Marzena, Kur'an-ı Kerim ve Ehl-i Beyt'in yol gösteren talimiyle yeni bir yaşama başladı ve böylece dünya ahiret saadete kavuşmayı güvence altına aldı.
Değerli dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı Tarın Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Sağlık Turizmi. Değerli dinleyiciler, Sağlık Turizmi adlı dizi sohbetimizin 6. bölümüyle sizlerle beraberiz. Bu bölümde İran'ın Niyaz Eyaleti'ndeki Üreme Bilimleri Araştırma Merkezi ile ilgili konuşmak istiyoruz. Niyaz şehri, İran'ın merkez şehirlerinden biri, aynı adı taşıyan eyaletin merkezi sayılmaktadır. Bu şehir Tahran'ın 667 kilometre uzaklığında yer almaktadır. Bu kent dünyanın ilk kerpiç şehri olup İtalya'nın Venedik şehrinden sonra ise dünyanın ikinci tarihi şehridir. Yazd, Şirkuh ve Haranak sıradağları arasında yer alan geniş ve kuru bir yerde İran'ın merkezindedir. Kelime anlamı temiz ve arınmış olan Yazd, Darul İbade yani ibadetin merkezi, rüzgar bacalarının şehri ve bisikletlerin şehri olarak da ün yapmıştır. Yaz şehri değerli tarihi mimarisi ve el değmemiş bakir geleneksel kentsel yapısından dolayı 9 Temmuz 2017'de İran'ın ilk tarihi şehri olarak UNESCO Dünya Mirası listesine alındı. Bu konu ise dünyanın dört bir yanından bu güzel şehre turistlerin akın etmesine neden oldu. Yaz şehrinde birçok tarihi ve görülmeye değer mekan ve tarihi eser vardır. Bunlar arasında Yazd Ulu Camii, Zertüşlilerin Ateş Kedisi, Emir Çakmak Kompleksi ve Meydanı ve de Fehadan Tarihi Bölgesi'ne değinmek mümkün. Yazd'in bu gibi tarihi mekanları bu bölgeyi görmeye değer bir bölge haline dönüştürmüştür. Yazd Eyaleti güzel çölleri ile İran'ın ekoturizm ve sağlık turizmi merkezlerinden birine dönüşmüştür. Meditasyon hayranı olanlar ise çölün sessizliğinden yararlanmak için huzur bulmak ve eklemlerdeki sorunların tedavisi için en uygun yöntem olan kum tedavisinden yararlanmak için bu şehrin ve eyaletin çöllerine akın etmektedirler. Tarihi ve doğal cazibelerin yanı sıra Yazd şehrinde Batı Asya bölgesinde tanınmış hastanelerin ve doktorları da faaliyet göstermektedir. Bu hastaneler ve tecrübeli ekiplerin verdiği hizmetler ise İranlı ve yabancı turistlerin tedavi amaçlı ilgi odaklarından biri haline gelmiştir. Kısırlığın, kalp ve damar hastalıkları ve de diş ve ağız hastalıklarının tedavisi Yazd eyaletinde ileri düzeyde verilen hizmetler arasındadır. Sohbetimizin devamında bu alanda yani tıp ve tedavi alanında faaliyet gösteren Yazd'in önemli sağlık merkezlerinden biri ile tanıştırmak istiyoruz sizleri. Yazd eyaletinin hastanelerinin toplam hasta yatağı sayısı 2650 kadar olup, eyalet bazında 20 sağlık enstitüsü ve 159 da sağlık ve tedavi merkezi bulunmaktadır. Bu çerçevede çeşitli klinikler ve poliklinikler, ayrıca laboratuvarlar donanımlı bir şekilde faaliyet yapmaktadırlar. Buna ilaveten bu hastaneler ve sağlık merkezlerinin birçoğunda dünyaca ünlü ve tecrübeli doktorlar da iş yapmaktadır. Bunlar arasında kısırlık alanında faaliyet gösteren Profesör Abbas Eflatunyan, kalp ve damar hastalıkları alanında Doktor Seyyid Mahmut Sadr ve romatizma alanında da Profesör Muhammed Bakır Evliya'ya değinmek mümkün. Saydığımız bu isimler İran'da tanınmış şahıslar olmasına karşın dünyada da ün yapan isimlerdir. Aslında Yazd'in sağlık ve tıp alanındaki ününün önemli nedenlerinden biri de daha çok kadın hastalıkları, özellikle de kısırlığın tedavisinden kaynaklanmaktadır. Böylece bu şehir İran'da ve bölgede bu alanda söz sahibi şehirlerden biri haline gelmiştir. Bu alanda faaliyet gösteren tanınmış merkezlerden biri de Yazd Üreme Bilimleri Araştırmaları Merkezi'dir. Bu merkez, İran'ın ilk kısırlık tedavisi merkezi olmasının yanı sıra Batı Asya bölgesinde de her yıl birçok yerli ve yabancı çiftin bu alandaki sorunlarını başarılı bir şekilde çözmektedir. Yazd Üreme Bilimleri Araştırmaları Merkezi, Yazd şehrinin Safaiye bölgesinde General Fellahi Caddesi'nde yer almaktadır. Bu araştırma merkezi 1986 yılında kısırlığın tedavisi için ileri teknolojiden yararlanmak üzere kısırlık sorunu ile karşılaşan çiftlerin tedavi için ülke dışına çıkmasına çözüm bulmak amacı ile kurulmuştur. Bu merkez halihazırda eğitim alanında da çok etkili bir kuruluş olarak kaliteli tıp uzmanı ve araştırmacı yetiştirmek alanında da faaliyet göstermektedir. Kısırlığın tedavisinde ihtisaslaşan bu merkez farklı bölümlerde oluşmaktadır. Yaz Üreme Bilimleri Araştırmalar Merkezi araştırma alanındaki faaliyetlerini alt kollarda yani 4 alt merkez aracılığı ile yürütmektedir. Kısırlık Tedavisi ve Araştırmaları Merkezi, Kürtaj ve Bebek Düşürme Araştırmaları Merkezi, Doku Mühendisliği ve Tıp Nanoteknoloji Araştırmaları Merkezi bu alt bölümlerdir. Bunlar arasında Kısırlık Araştırmaları Merkezi 2001 yılının sonlarında İran İslam Cumhuriyeti Tıbbi Eğitim, Sağlık ve Tedavi Bakanlığı Eğitim Müdürlüğü tarafından ülkenin kısırlık ve üreme alanındaki bilimsel kutbu olarak tanıtılıp 2002 yılında da Razi Araştırmalar Festivali'nde seçkin araştırma merkezi olarak seçildi. Bu araştırma merkezi tedavi, eğitim ve araştırma dallarında faaliyet göstermektedir. Bu araştırma merkezinin tedavi ve sağlık hizmetleri bölümü 5 klinikten oluşmaktadır. Kadın hastalıkları, beslenme danışmanlığı, genetik danışmanlık ve androloji ve kısırlık danışmanlığı bu bölümlerdir. Üroloji, bezler ve tümörler, kadın cerrahileri, psikolojik danışmanlık ve doğum alanındaki usta doktorları ile bu merkez, İran ve bölgedeki diğer kısırlık tedavisi merkezlerinden farkını ortaya koymuştur. Ayrıca bu merkezde IVF, IUV, IVM, ICSI, mikro enjeksiyon, donmuş embriyo ve döl tekniklerinden yararlanıp yumurtalık ve rahim laparoskopi ve histeroskopi aracılığı ile incelenmesi de yapılmaktadır. Yaz Üreme Bilimleri Araştırma Merkezi yaptığı faaliyetleri boyunca birçok kazanım ve getiri de elde etmiştir. Bu başarılı getiriler arasında mikro enjeksiyon metodu sonucu ilk bebeğin doğması, epididim spermlerinden doğan ilk bebek ve ayrıca vücut dışında dölün yetiştirilmesi ve doğuma hazır hale getirilmesine değinmek mümkün. Bu merkezin kısırlık tedavisi bölümüne başvuran kısırlık sorunu yaşayan çiftler, özel kliniklerde hasta kabul sürecinin ardından endokrinolog, üroloji ve kadın ve doğum uzmanları tarafından muayene edilip kısırlık nedenleri belirlenmeye çalışılır. Gereken incelemeler ve tahlillerin ardından tedavi yöntemi seçilip çiftlerin tedavi süreci başlatılır. Merkezin Uluslararası Hastalar Departmanı ise hali hazırda Asya ve Avrupa'dan İran'a gelen kısırlık sorunu yaşayan çiftlerin tedavi hizmetlerini de vermektedir. Sizleri bu merkezin Uluslararası Hastalar Departmanı ile tanıştırmak için bu bölümün başkanı Dr. Nebi ile bir röportaj yaptık. Hep beraber dinleyelim.
Selamun Aleyküm. Ben de Aziye Nebi Ersem, doktorayı biyolojiye tutabilmiş ve uzayi yerlerine danışık oldum fizikçiye ya. و همچنین دبیر آی‌تی‌دی پژوهشکده علوم تولید مثل.
بسم الله الرحمن الرحیم. Doktor Ali Nebi, Yaz Üreme Bilimleri Araştırmaları Merkezi'nin Uluslararası Hastalar Departmanı Başkanıyım. Üreme Biyolojisi Bölümü doktorası mezunu, ayrıca Yaz Üniversitesi öğretim üyesiyim. Yaz Üreme Bilimleri Araştırma Merkezi 1989 yılında İran Tıp Bilimleri Üniversitesi uzmanları, özellikle de Profesör Eflatunia'nın çabaları ile kuruldu. Bu merkez 2001 yılından beri Sağlık Bakanlığı tarafından ülkenin kısırlık ve üreminin tedavisinde bilimsel kutup olarak seçilip 2002 yılında da Razi Araştırma Festivali'nde seçkin araştırma merkezi olarak seçildi. Araştırma merkezimizde Uluslararası Hastalar Departmanı IPD hizmet vermeye başlamıştır. Hali hazırda ise Sağlık Bakanlığı'ndan daha geniş çaplı faaliyetler için imkanlar ve ruhsat almaya çalışıyoruz. Ayrıca uluslararası standartlara uygun bekleme salonu ve hasta yatağı için bu alanda faaliyet gösteren şirketler ile de anlaşmalar yaptık. Bunun yanı sıra sitemizi de güncelleyip personelimize Arapça ve İngilizce eğitim kursları düzenledik. Bunlara ilaveten Uluslararası Hastalar Departmanı'na has doktorlardan da yararlanmaya başladık. Bize gelenlerin çoğu Arap ülkeleri, daha çok da Fars Körfezi çevre ülkelerindendir. Irak ve Umman gibi ülkeler bunların başında gelmektedir. Ayrıca Kazakistan, Ukrayna ve Afganistan'dan da bize gelenler vardır. Bize gelen yabancı hastalar departmanımıza ayak basar basmaz uzmanlarımız ile beraber hasta kabul bölümünde kayıtları yapılır. Ardından ise uluslararası hastalar bölümünde özel bir odaya alınıyorlar. Burada özel doktorumuz tarafından muayene edilip tedavi için diğer bölümlere gönderiliyorlar. Aslında uluslararası hastalarımız arabulucu acentelikleri aracılığıyla bize ulaşabilirler. Bu acentelikler daha önceden bizim merkez ile koordinasyon sağlamış ve yabancı hastaların gelişini ve tedavi sürecini kolaylaştırmayı hedefleyen acenteliklerdir. Böylece hastalar dolaylı bir şekilde doğrudan bizim ile temasa geçmeden de burada tedavi görebilirler. Sözü geçen acentelikler onların hasta kabul işlemleri ve ön hazırlıklarını yapacaktır. Daha sonra yabancı hastalar bize gelmek istediğinde pasaportlarını yanına almaları gerekiyor. Burada bir sözleşme imzaladıktan sonra tedavi süreci de başlamış olacaktır. Şimdilik her yıl yaklaşık 12 bin çift bize başvurmaktadır. Bunların yaklaşık 150'si yabancı çiftlerden oluşmaktadır. Değerli dinleyiciler, bu merkez hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.ssu.ac.ir internet sitesinde başvurabilir veya +0 98 35 37 25 84 10 numarası ile temasa geçebilirsiniz. ivfi@ssu.ac.ir elektronik posta adresine mesajlarınızı da göndererek Uluslararası Hastalar Departmanı ile irtibata geçebilirsiniz. Değerli dinleyiciler, Sağlık Turizmi adlı dizi sohbetimizin 6. bölümünün de sonuna geldik. Tekrar buluşmak umuduyla sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şarkıyatçılar açısından İslam peygamberi.
Değerli dinleyiciler, şarkıyatçılar açısından İslam Peygamberi isimli seri sohbetimizin 12. bölümüne sizlerle beraberiz.
Bu bölümde de geçen bölümlerde olduğu gibi batılı düşünürler ve edebiyatçıların İslam'a ve Peygamber Efendimiz'e yönelik bakışlarını ele alacağız.
Eski sömürcelik çağının sona ermesiyle şarkıyatçılık, İslamoloji ve İslam peygamberini tanıma araştırmaları da yön değiştirdi ve bu kez de bu alanlarda bilim daha fazla öne çıktı. Tabii ki bu devirde İslam'a ve Peygamber Efendimiz'e yönelik dostluklar ve düşmanlıklar varlığını sürdürdü. Ancak bu dostluklar ve düşmanlıkların şekli değişti. Başka bir ifadeyle bu dönemdeki Peygamber Efendimiz'e olan daha gerçekçi bakış da sömürgecilik şarkıyatçılarına ait olmasından dolayı doğal olarak olumsuz yaklaşımlardan boş değildi. Ancak bu dönemde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme yönelik olumlu bakışta da belli bir artış gözlemlendi.
Batılıların İslam peygamberine yönelik bakışlarında hatalarını kabul etmesi bu dönemin bariz özelliklerindendir. İslam peygamberi bu dönemde şarkiyatçılar açısından hakikat yolcusu, tanınmaya değer, ona yönelik insaf dışı bakışların bir kenara bırakılması gereken bir şahıs olarak ele alındı. Bu bakış açısı aynı dönemden itibaren günümüze dek hep büyümüş ve ilgi odağında yer almıştır.
Bu doğrultuda 20. yüzyılın başlarında düzeltilmiş biyografi ve siyer kitapları ve Kur'an-ı Kerim'in yeni tercümeleri batılı dillerde yayımlandı. Bu eserler aslında eski bakış açısının düzeltilmesi ve bir türlü özür dileme mahiyeti taşıyordu. Tabii 20. yüzyılın ilk yarısında hala yanlış yargılar kimi eserlerde göze çarpıyordu. Bu dönemdeki siyer yazarları ve Kur'an-ı Kerim çevirmenleri Avrupalıların İslam'a yönelik yanlış düşüncelerini düzeltmek ve İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin asıl konumunu ve itibarını yeni bir bakış çerçevesinde gözler önüne sermek istiyorlardı. Bu doğrultuda İslam'a ve Peygamber Efendimiz'e yönelik yeni bir olumlu görüşler bildirme süreci başladı.
Bu dönemde büyük Alman şair Rainer Maria Rilke, Goethe'nin şiirleri ve eserleri etkisi altında kalarak şark diyarına vuruldu ve eskiye nazaran daha fazla İslam dini ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında araştırmalar ve incelemeler yapmaya başladı. Onun açısından İslam, Avrupalı insanların yoksun olduğu bir tür ruhsal ve fiziksel dengelenmeye yol açıyordu. Rilke, İslam'dan topladığı izlenimleri ve Müslümanların bakış açısını Duino Elegies adlı takdir toplayan kitabında en güzel şekilde anlatmıştır. Rilke, onu İslam'a yönelten nedenleri güzel cümleler halinde şöyle anlatmıştır. Bir dönem Kur'an'ı ezberlemeye çalışsam da çok fazla ilerleyemedim. Ancak bir şeyin farkına vardım. Kur'an'da saatin ibreleri gibi sizi semaya ve Allah'a doğru yönelten güçlü bir emare vardır. Sizi Allah'a her daim güneş gibi doğmakta olan, Allah'a yönelten hiçbir zaman güçsüz düşmeyen doğu diyarından gelen bir emare.
İslam peygamberinin en önemli bariz özelliklerinden biri de ümmi, yani okuma yazmasız olmasıydı. Ders okumayan, eğitim görmeyen, dolayısıyla okuma yazması olmayan birine ümmi denir. Ancak İslam peygamberi ümmi olmasına rağmen birdenbire hikmet ve bilim dolu bir dinin habercisi oldu. Allahu Teala ise Kur'an-ı Kerim'in Cuma suresinin 2. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Ümmileri kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen odur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler.
Kur'an-ı Kerim'in mucizevi mahiyeti taşıyan bu kutsal kitabın ilahi ve semavi olmasını gösteren özelliklerden biri de ümmi bir peygambere indirilmesidir. Aslında bu okuma yazmasızlık ve ümmilik İslam öğretileri ve Tevrat ve İncil arasındaki en büyük farktır. Bu özellik Allah Resulü'nün habercisi olduğu ilahi sermayelerde Yahud ve Hristiyanların kitaplarına başvurmasını da engelledi. Hakikati arayanlar ise Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin görkemi ve büyüklüğünü de bu hususta görmektedir.
Alman edebiyatçı Rilke bu hususta şöyle diyor. Muhammed okuma yazmasız bir insan olarak Kur'an-ı Kerim'de de değinildiği gibi okuyamayan, yazamayan bir insandı. Ancak Muhammed okumayı Mekke gibi uçra bir noktada yer alan çöldeki mağarada ilahi sözlerin ona indirildiği sıralarda öğrendi. Muhammed'in Allah'a olan yakınlığı, onun gerçekler ile bağı ve tüm bunların onun pak ve el değmemiş zatının ürünüydü.
Ki aslında çağdaş dönemin en etkili şairlerindendir. Onun eserleri Avrupa ülkeleri ve Amerika'da büyük üne kavuşmuş, Amerika'da en çok satan eserleri arasında yer almıştır. Eserleri arasında ise Tanrı'dan Hikayeler ve Yeni Şiirler kitaplarına değinebiliriz. Rilke aslında içe kapanık düşünür ve dünya ve hayat felsefesine sahip bir edebiyatçıydı. Özel tarzından dolayı onu yüce düşünceler şairi olarak da adlandırmışlar.
Rilke, İslami ülkeler ve Kuzey Afrika bölgesi ülkelerine birçok defa yolculuk etmiştir. Bu yolculuklardan elde ettiği tecrübeler ve farklı Müslüman milletlerin hayat tarzları ile ilgili düşünceleri onun hayat felsefesini derinden etkilemiştir. Aslında bu çağdaş dünya şairinin hayatının devamlı olarak hayatın manası ve kavramını aramakla geçtiğini söylemek mümkün. Bu hayatı tanıma çabaların özeti ve bir parçasını ise Avrupa'daki Muhammed isimli eserinde görmek mümkün. Şair bu kitapta şöyle yazıyor. Mısır, Tunus ve Cezayir'e doğru yola çıkmadan İslam'a yönelme duygusuna kapılmıştım. Cezayir'de ise eşine yazdığı mektupta şöyle diyor. Burada hayat binbir geceden kaynaklanıyor. Allah büyüktür ve hiçbir güç ondan daha güçlü değildir. Kahire'den eşine yazdığı bir diğer mektupta ise şöyle diyor. İnsanın bu dinin zindeliği ve sadeliğini kavraması ve duyabilmesi insanı şaşırtır. Öyle ki sanki peygamber dün buradaymış gibi ve bu bölgeler ona aitmiş gibi.
Rilke'nin Muhammed'in Çağrısı isimli bir şiiri vardır. Bu şiir Allah'ın vahiy meleği aracılığıyla Hazreti Muhammed'de bıraktığı etkiyi şöyle anlatıyor. Doğrularla kavrulan melek, inkar edilemez parlak ve pak varlık, onun yüce mekanına geldiğinde o her isteğine göz yumdu. O hiçbir zaman okumamıştı. Şimdi de böyle sözlerin azametini anlamak gerekiyordu. Halbuki bu kelimeler bilginliğin de ötesindeydi. Ancak melek emir eder gibi güçlü bir şekilde ona doğru gitti ve yazılanları ona gösterdi. Şöyle dedi, oku. Ardından o okudu, öyle ki melek bile boyun eğdi. Şimdi de o okumuş biriydi. Böylece itaat etmiş, ilahi talimatı yerine getirmişti.
Bu Alman yazar Afrika kuzeyine Mısır'a yolculuğun ardından bu kez de birkaç ay İspanya'ya yolcu oldu. Orada İslam'ı, Doğu ile ilgili düşüncelerini ve izlenimlerini bir arada topladı ve düzenli hale getirdi. Tam da bu noktada Kur'an-ı Kerim'i daha derin bir şekilde okumayı kafaya koydu. Bir süre sonra Prince Forstin, Texas'e yazdığı mektupta durumunu şöyle anlattı. Hali hazırda Kur'an'ı okumaktayım. Kur'an'ın eşsiz bir sesi vardır. Öyle bir ses ki, sanki rüzgar gibi neyin içindeymiş gibi hissediyorum kendimi. Muhammed gerçek ve kesintisiz biriydi. O bir nehir gibi dağlar arasından taştı. Biricik Allah'a doğru giden bir nehirdi. Her sabah onunla müthiş bir şekilde konuştuğu bir Allah'a doğru gidendi.
Kuşkusuz değerli İslam peygamberi tüm insanlara aşk, merhamet ve dostluğun habercisiydi. Muhammed insanların farklı bahaneler ile aşağılandığı, insani keramet ve azametin putların ayakları altında kaldığı, insanlığın ezildiği bir dönemde ayağa kalktı. İşte böyle bir dönemde tevhid ve kardeşlik çağrısı ile insanı yüce insanlık konumu ile tanıştırdı ve Kur'an-ı Kerim'deki belgelenmiş mantığı ve İslam'ın çığır açıcı öğretileriyle insanlığın ayakları altına alınan şeref ve izzetini ona iade ettirdi. Bu yüzdendir ki Allah Resulü tüm mahluklar arasında ve Allah katında en değerli ve en sevilen kul olarak belirlenmiştir. Ona ve pak torunlarına salat ve salavat olsun.
Salli ala Muhammed ve ala Ali Ahmed. Evveluna Muhammed, evsatuna Muhammed, ahiruna Muhammed. Salli ala Muhammed ve ala Ali Ahmed.
Şarkıyaçılar açısından İslam Peygamberi isimli seri sohbetimizin 12. bölümünün de sonuna geldik.
Bir sonraki programda tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
Belagal ula
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Edebiyat Yelpazesi.
Değerli dinleyiciler, Edebiyat Yelpazesi isimli programımızda tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda İran'da İnkılap şiirinin genel özellikleri üzerinde duracağız. İran'da diktatörlük rejiminin yıkılışı, ülkenin sosyal yapısında olduğu gibi edebiyatında da bir takım değişiklikler meydana getirmiştir. İslam İnkılabı'ndan sonra edebiyatı etkileyen en önemli unsur, Irak'la yapılan zoraki savaştır. Şubat 1979, İran İslam İnkılabı'nın gerçekleşmesi ve 2500 yıllık şahlık sisteminin ortadan kaldırılarak ülkede İslam Cumhuriyeti döneminin başlaması, İranlıların siyasi ve toplumsal ve kültürel hayatlarının bütün alanlarda temel ve esaslı değişiklikler meydana getirmiştir. Bu geniş ve derin değişiklikler şiiri de içine almış ve inkılap sonrası şiire anlam ve içerik açısından, hatta biçim ve teknik bakımından yeni bir kimlik kazandırmıştır. şiirin İslam inkılabının öz niteliğinden etkiler barındıran bu dönemlerdeki yönelişi, dini değerlerle milli ve doğulu gelenekleri temel almakta ve günümüzün yeni kültür ve uygarlığının değerli öğelerinden yapılmış, akıllı bir seçimde gözden ırak bulundurmadan kendi öz ve asil kaynaklarına doğru devingen, yapıcı ve bilinçli bir dönüştü. Günümüz İran şiirinin İslam inkılabı gibi büyük bir olaydan ve Bağızçı Irak devletiyle yapılan dayatma, savaş gibi belirleyici özellikler taşıyan dönüm noktalarından biçim ve içerik açısından etkilenişi, geçmiş kuşaklara mensup şairlerin bir kesimini bile yeni mazmunlar ve temalarla edebi devinime katılmak zorunda bırakmıştır. Böylece edebi geçmişlerini tekrarlayan ve ülkenin genel olaylarından daha az etkilenen şairler yanında yeni bir kuşak şiir alanına adım atmıştır. Bunlar yeni değerlere bağlı kalarak ve düşünüş ve içerik alanında yenilikler meydana getirerek eserlerine kişilik kazandırmıştır. Genellikle yeni yetişmiş gençlerden oluşan bu kesim, çağdaş İran şiirinin adından çok söz edilen seçkin simaları haline gelmişlerdir. Seyyid Ali Musevi, Germarudi, Muhammed Hüseyin Şehriyar, Müşfik Kaşani, Mihrdad Evista, Mahmud Şahruhi ve Hamid Sebzevari gibi kendileriyle gönül ve fikir birlikleri bulunan eski kuşaktan birkaç şairle birlikte İran'da İslam İnkılabı şiiri hareketinin temellerini atmıştır. Burada inkılap şiirinin içerik ve biçim, özellik ve niteliklerinin kısaca incelenmesi de yerinde olacaktır. Çağdaş şiirin içerik özellikleri. 1. İnkılapçı değer ve inançların yansıtılması. Yükümlü ve idealist şiir akımına mensup genç şairlerin çoğu, toplumun içinde çıkmış ve inkılabın çeşitli alanlarında ve sonraları dayatma savaş cephelerinde faal olarak yer almış kişilerdir. Başlangıçta inkılaba olan bu inanç ve bağlılık, Şahlık Pehlevi rejimi aleyhine atılan kitlesel sloganlarda ve yalın ve kimi zamanda şiir dışı dille yazılan şiirde kendini göstermiştir. Ama gitgide geçici istekle şiire yönelmiş olanların ayıklanması ve asil şairlerin teknik konularda kendilerini geliştirip daha üst bir dil ve teknik olanaklarına ulaşmaları, daha geniş alanlar keşfetmeleri, daha geniş ufuklara kanat açmaları ve zengin sanatsal deneyimler biriktirmeleri sonucunda inkılap şiiri layık olduğu muteber konuma ulaşmış ve çok köklü bir geçmişi bulunan şiir tarihinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Değerli dinleyiciler, radyomuz uzmanlarından Sayın Ahmet Yeşil'in görüşlerini dinleyelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle sizi ve değerli dinleyicileri saygı ve sevgiyle selamlarım. İslam inkılabı sonrası edebiyatın gelişimi, edebiyata İslam inkılabının etkileri. Bildiğiniz gibi İran'da Şahlık rejiminin yıkılışı ülkenin sosyal yapısında olduğu gibi edebiyatında da bir takım değişiklikler meydana getirmiştir. İslam inkılabından sonra tabii edebiyata etkileyen önemli unsurlardan biri Irak'la yapılan zoraki savaş ve o dönemki zorluklardır. İran bu dönemden sonra idealist edebi alanda özellikle ve biçim özellikleri bakımından farklılıklar, değişimler göstermiştir. Tabii İran İslam devriminin gerçekleşmesi ve 2500 yıllık şahlı sisteminin ortadan kaldırılarak ilk de Cumhuriyet döneminin başlaması İranlıların siyasi, toplumsal ve kültürel hayatlarının bütün alanlarında temel ve esaslı değişiklikler meydana getirmiştir. Bu geniş ve derin değişiklikler edebiyat içindeki değişik alanları da içine almış ve devrim sonrasında edebi alanlarda içerik açısından, hatta biçim ve teknik bakımından yeni bir kimlik kazanmıştır. Devrim sonrası özellikle şiirin İslam devriminin öz niteliğinden etkiler barındıran bu dönemdeki yönelişi dini değerlerle milli ve doğulu genellikleri temel almakta olup günümüzün yeni kültür ve uygarlığının değerli öğelerini yansıtmaya çalışılmıştır. Bu dönemde şiirde veya edebiyatta yeni şairler içinde mesela Seyit Ali Musevi, Muhammed Hüseyin Şehriyar gibi insanları sayabiliriz. Bu dönemin etkisiyle meydana gelen hem içerik olsun hem kalıp özellikleri bakımından edebiyatta bir takım değişiklikler meydana gelmiştir. İçerik özellikleri bakımından edebiyatta devrimci değer ve inançlar yansıtılmaya çalışılmıştır. İki diğer kültür ve inançların yansıtılmasına çalışılmıştır. Daha sonra hamasi ve irfana yöneliş nispeten artmıştır. Daha sonraki içerik bakımından vatanseverlik, zulümle sömürüyle savaş, mazlumların arkasında yer alış ve kadın kavramının ve kadının konumuna bir bakış gibi içerikler daha çok revaçta bulunmaktaydı. İslam devrimiyle birlikte daha da gelişmekteydi. Bunlardan mesela dediğim gibi kadına bakışın değişmesi, bildiğiniz gibi eski dönemdeki şiirde kadın sadece sevgili, güzel, bunları anlatan bir varlık olarak şiirlerde, edebi eserlerde yer bulmaktaydı. Bundan sonraki dönemde kadının toplumsal bir insan olarak, toplumun bir ferdi olarak bakılması ve edebi eserlerde bu şekilde kullanılması gündeme geldi ve bu şekilde kullanılmaya başlandı. Devrim sonrası devrimci değerler, inançların yansıtılması, bildiğiniz gibi yani İslami değerlerin ve o devrimci duygular edebi eserlerde daha fazla yer buldu. Dini, kültürel ve inançların yansıması bu dönemde daha fazla gelişti. Ve savaş sonrası oluşan edebiyatta hamasi ve irfana yönelişin daha fazla olduğunu görmekteyiz. Bunun yanı sıra dış özellikler bakımından da eğer bu dönemdeki edebi eserler incelenecek olursa geleneksel o kalıplar özellikle şiirde kalıpların değiştiğini görmekteyiz. Yeni kalıpların kullanıldığını, mesnevi olsun, gazel olsun bu türde eserler verilmesine rağmen bunların azaldığını, nima kalıbının ve bunun gibi kalıpların daha fazla yaygınlaştığını bu dönemde görmekteyiz. Bunun yanı sıra dilde de farklılıklar meydana gelmekte. Dilde gitgide kendisini geliştirmekte. Bu dönemdeki edebi eserlerde değişik dil yapısının da gözlemlendiğini söyleyebiliriz. Tabii soyut kavramlara yöneliş, dediğim gibi bu dönemde irfani olsun, kutsal değerler, dini değerler daha fazla yer aldığı için soyut kavramlara yönelişler daha fazla olmuştur. Ve buna benzer edebi ürünler bu dönemde İslam inkılabı ile o dönemde yaşanan savaşlardan dolayı meydana gelip edebiyata etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır.
Sayın Ahmet Yeşil'e görüşlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz. Dini kültür ve inançların yansıması. İran İnkılabı'nın İslami mahiyeti toplum ölçeğinde din bilim çalışmalarına ortam hazırlamıştır. İdealist şairler bu ortamdan etkilenerek özellikle savaş günlerinde şiirlerinde İslamiyete ilişkin kelime, imge, tabir ve mazmunlardan defalarca yararlanmıştır. Başka bir deyişle onlar telmih sanatından yararlanarak Kur'an ayet ve kıssalarına ve peygamberlerin özellikle Hazreti Muhammed ve imamların isim, lakap ve sözlerine, kutsallarına hatta sonraki İslami kitaplara defalarca işaret etmiş ve dayanmışlardır. Hamasi ve irfani yöneliş. 8 yıl süren dayatma, savaş ve İranlıların mütecavizler karşısındaki büyük direnişleri, dost ve düşman herkesin tanıklığıyla hamasi ve irfan birlikteliğinin zirvesini teşkil eder. Savaşın yaygınlığı ve kapsamıyla bunun İranlılar üzerindeki çok yönlü etkisi buna çağdaş şiirde özel bir konum kazandırmıştır. Bütün şairlerin, özellikle de idealist genç şairlerin çoğu, savaşın çeşitli alanlarında bizzat yer almışlardır. Şiirlerinde savaşın izi görülmektedir. Savaş, inkılap şairin gönlünde ve zihninde çeşitli ve görünürde birbiriyle çelişik mazmunları çağrıştırmakta olup, bunların en belirgin ve en seçkin görüntüsü, İslam tasavvufuyla renkli bir karışım oluşturarak sunulan, özellikle de ölümsüz aşura hamasesinden esinlenmiş olan şehadetin kutsanması ve şehitlerin kutsallığı görüngüleridir. Direniş şiirlerinde konu ve mazmunlara ilişkin çok sayıda telmih bulunmaktadır. Kerbela olayı, imamlarla onların dostları ve çocuklarının adları, Asr-ı Saadet'teki savaşlar, İmam Hümeyni'nin ve şehit savaşçı ve komutanların sözleri, Hallaç gibi tasavvufi ve tarihi şahsiyetler, Firdevsi'nin şahnamesinin hikaye ve kişileri, Hamasimitler, savaş operasyonlarının adları ve parolaları, askeri araç gereçler, direnen şehir ve bölgelerin ya da operasyon alanlarının adları vesaire. Vatanseverlik. İnkılap şairinin şiirinde vatan tek ve son derece hoş ve güzel bir örtü altında gizli çeşit çeşit tanım ve tabirler barındıran rengarenk bir görüntü gibidir. Vatan, şairin şiirinde kimi zaman atalara ait belirli coğrafya ve ülkeyle sınırlı olup, şehitlerin kanlarıyla ıtırlanıp kutsallık kazanmıştır. Kimi zaman coğrafi sınırları aşarak İslam dünyası anlamına ulaşır. Kimi zaman da her türlü sınırın ötesine geçerek Allah'a ait bir ülke ve kıtaya dönüşür. Zulüm, sömürüyle savaş ve mazlumların arkasında yer alış. Dini öğretiler, İslam inkılabının siyasi niteliği, toplumsal sınıfların yer değiştirmeleri, diktatörlük sisteminden uzaklanış ve dayatma savaş sırasında Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselamın hamasi hatırasından esenleniş vesaire İranlıların zulüm ve sömürüyle savaş ve mazlumlara yardım duygularını güçlendirmiştir. Halktan şairler de bu gelişme ve değişime uygun olarak mahrum ve mazlumların haklarını savunan ve zalimlerle sömürücüleri reddedip dışlayan mazlumların öne çıktığı şiirler yaratmaya yönelmiştir. Çağdaş şairlerin bu husustaki ahlaki ve siyasi yönelişleri, onların inkılapçı bir öz taşıyan ve tevhidi öğretide açıkça kendini gösteren toplumsal adalete olan inançlarından izler taşımaktadır. Kadın kavramına ve kadının konumuna yeni bir bakış. Kadınların inkılap ve savaşın çeşitli alanlarındaki eşsiz rolleri, kadınların siyaset ve toplum alanına faal olarak katılımları birçok şiire malzeme olmuştur. ve bu konunun araştırılması için eldeki eserlerin incelenmesi lazım. İnkılaptan sonra kadın, Pehlevi rejimine karşı yürütülen siyasi mücadelelere, hatta Bağızcı düşmanla yapılan savaşın çeşitli cephelerine, cephe gerisi faaliyetlere ve onarım çalışmalarına faal bir biçimde katılmıştır. Kadınların savaşta sergiledikleri çile ve sabırla karşılık, mitsel ve hamasi şaşaa, inkılap edebiyat ve şiirinde gösterişli ve verimli bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sohbetimize bir sonraki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. İran Radyo Podcast. Lobicilik en önemli siyasi kavramlardan biridir ve zaman geçtikçe farklı ülkelerde karar alma süreçlerinde önemi daha da artmıştır. Amerika'da lobicilik bu ülkenin politikalarını etkileyen en güçlü faktörlerden biridir ve bu ülkenin karar alma çevreleri kendi çıkar ve hedeflerinin peşinde koşan farklı lobilerle dolu. Öyle ki bu lobilerin niteliğini ve işlevini bilmeden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasi davranışı doğru anlamak neredeyse imkansız hale geliyor. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, dinleyiciniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Çevre Hareketi veya Çevre Koruma Hareketi, Amerika'daki en büyük ve en ünlü sosyal ve kamu çıkarını gözeten hareketlerden biridir. Mevcut istatistiklere göre yaklaşık 5 milyon Amerikalı ulusal düzeyde çevre örgütlerine mali destek sağlamakta ve bu örgütlere yılda 350 milyon dolardan fazla bağış yapmaktadır. Ulusal düzeyde Amerika Birleşik Devletleri'nde kendini çevre koruma yanlısı olarak tanımlayan 6000'den fazla çevre grubu bulunmaktadır. Temelde çevre hareketi, ki bu terim yeşil hareket ve çevre koruma hareketi olarak da adlandırılır, çevreyle ilgili endişeleri ve tehditleri dile getirmeyi amaçlayan bilimsel, sosyal ve siyasi bir harekettir. Genel olarak çevre koruma yanlıları, sürdürülebilir kaynak yönetimi ve çevrenin korumasını uygun yasaların çıkarılması ve bireysel ve toplumsal davranış değişiklikleri yoluyla talep etmekte ve çevre sorunlarından sağlık ve insan haklarına kadar geniş bir yelpazede odaklanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle sivil toplum kuruluşları olmak üzere geniş bir yelpazede örgüt, çevre hareketinin temsilcisi konumunda olup, ulusal ve uluslararası düzeyde halkın seferber edilmesi yoluyla etkili olmaktadır. Bu örgütlerin üye sayısının fazla olması
ve görüşlerinin farklılık göstermesi nedeniyle Amerika Çevre Hareketi her zaman tek bir hedef veya amaç etrafında birleşmemiş ve siyasi görüşleri ile etki düzeyleri değişkenlik göstermiştir. Bunun yanı sıra söz konusu hareketin ilgi alanının geniş olması nedeniyle insan hakları savunucuları, barış yanlıları ve hayvan hakları savunucuların gibi diğer sosyal hareketlerle geniş bir iletişim ağı bulunmaktadır. Bu durum, bazı Amerikan çevre örgütlerinin etki alanını ulusal düzeyin ötesine taşımış ve onları uluslararası düzeyde etkili olan örgütlere dönüştürmüştür. Amerika Birleşik Devletleri'nde çevre hareketinin yükselişi ve zamanla bir lobi grubuna dönüşmesi, bu ülkede sanayi devrimi sonrası dönemde ekonomik ve endüstriyel büyümeye aşırı odaklanmasıyla açıklanabilir. Bahsi geçen devrim, özellikle kentleşme ve nüfus artışı sonrasında Amerika'da birçok ekonomik, teknik ve sosyal değişikliğe yol açtı ve 19. yüzyılın ikinci yarısını bu ülkenin güçlenmesini ve uluslararası arenada küresel bir güç olarak ortaya çıkmasına tanıklık etti. Bu değişikliklerin sonucu tüketimde büyük bir artış, çevrenin tahribatı ve giderek artan çevresel tehditler oldu. Bu durum zamanla kamuoyunun tepkisini çekti ve çevre koruma hareketinin ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Bu temelde geleneksel çevre koruma hareketi 1892 yılında Kaliforniya'da Sierra Kulübü'nün ve 1896 yılında Massachusetts ve New York'ta Audubon derneklerinin kurulmasıyla şekillendi. Bu hareket daha çok elitist bir yapıya sahip olsa da avcılık, kampçılık, balıkçılık gibi faaliyetlere ilgi duyan geniş bir halk kitlesinin desteğini kazandı. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle birlikte Amerikan halkının gelirlerinin artması, yaşam standartlarının yükselmesi ve eğitim seviyesinin artmasıyla birlikte sosyal değerlerde yavaş yavaş değişmeye başladı ve çevre koruma genel halk ilgisini çekerek elitist bir yapıdan çıktı. Çok geçmeden otomobil sanayisinin artması ve otoyolların genişlemesiyle birlikte ulusal parklara yapılan ziyaretler 1946'da 12 milyonken 1974'te 282 milyona ulaştı ve çevreye erişim Amerikan halkının yaşam kalitesinin temel ölçütlerinden biri haline geldi. Bu koşullar altında Amerikan Çevre Hareketi'nin çabaları yavaş yavaş meyvelerini vermeye başladı ve 1960'ların ortalarından itibaren çevre alanındaki ilk yasama dalgası başladı. Bu dönemde 1964'te Yaban Hayatı Yasası, 1964'te Toprak ve Su Koruma Fonu, 1968'de Nehirler Yasası, 1974'te Doğu Yaban Hayatı Yasası ve 1980'de Alaska Ulusal Koruma Alanları Yasası gibi yasalar kabul edildi. Bu yasaların ve sonrasında çıkarılan yasaların kabul edilmesiyle çevre hareketinin etki alanı yalnızca sosyal veya çevresel alanın ötesine geçti ve giderek politik bir renk kazandı. Bu dönüşüm hareketin yapısını değiştirdi ve Sierra Kulübü veya Doğal Kaynakları Savunma Konseyi gibi gruplar yerel meselelere odaklanmaktan vazgeçerek etkili lobi grupları haline geldi ve dikkatlerini daha çok yasama süreçlerine ve Washington'da lobi faaliyetlerine yöneltti. Örneğin 1980'lerde Ronald Reagan, çevre hareketine karşı bir aktivist olan James Watt'ı İçişleri Bakanı olarak atadığında Amerikan Çevre Hareketi'nin iki eğilimi birleşti ve geniş kamuoyu desteği sağlayarak Watt'ın istifasını sağladı. Watt meselesi 1984 başkanlık seçimlerinde Reagan'ın zayıf noktası olarak Çevre Hareketi tarafından kullanıldı ve hareket Reagan'a bu seçimlerde büyük zorluklar çıkardı. Bu gelişmeler sonraki seçimlerde hem demokrat hem de cumhuriyetçi adayların kendilerini çevre dostu olarak göstermek ve hareketin destekçilerinin oylarını almak için büyük çaba sarf etmelerine neden oldu. Bu dönemden itibaren çevre sorunlarına dikkat çekmek, başkanlık veya kongre ve senato adaylarının seçim kampanyalarının gündeminde yer almaya başladı. Clinton'ın iki başkanlık dönemi, çevre lobisinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki zirvesi olarak kabul edilmelidir. Clinton bu iki dönemde genellikle çevrecilerle iyi ilişkileri olmayan kongredeki cumhuriyetçilere karşı durdu ve ilgili yasaları zayıflatma çabalarını boşa çıkardı. Clinton'un İçişleri Bakanı Bruce Babbitt, federal arazilerin korunmasının güçlü bir savunucusuydu ve Clinton'u ulusal parkların ve korunan alanların sayısını ve kapsamını artırmaya teşvik etti. Clinton'un aksine George W. Bush çevre hareketine pek sıcak bakmıyordu. Kyoto protokolünü reddederek ve sera gazı emisyonlarına ilişkin kısıtlamaları gevşeterek hareketin karşısında yer aldı. Bush, korunan alanlarda petrol aramayı serbest bıraktı ve Clinton'un yol içermeyen ulusal ormanları koruma yönergelerini iptal etti. Temiz hava yasasını zayıflatmaya yönelik birçok öneri sundu. Bu eylemler Bush'un ikinci başkanlık döneminin ortalarında özellikle iklim değişikliği aktivistleri olmak üzere çevrecilerden gelen artan iç ve uluslararası baskılarla karşı karşıya kalmasına sebep oldu. Bu dönemde Amerika'daki çevre lobisinin en önemli meselelerini ve odak noktalarını inceleyeceğiz. Günümüzde bir yandan çevre konusunda kamuoyu bilincinin artması, diğer yandan çevre bilimlerindeki ilerlemeler, çevre lobisinin ilgi alanını genişletmiş ve iklim değişikliğinden insan haklarına kadar geniş bir yelpazede konuları kapsar hale gelmiştir. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çevre lobisinin en önemli gündem maddeleri şunları içermektedir. Günümüzde çevrecilerin en önemli odak noktası iklim değişikliğidir. Küresel ısınma, fosil yakıt kullanımının azaltılması, okyanus seviyelerinin yükselmesi ve otomobillerin insan toplulukları üzerindeki etkileri çevrecilerin manifestosunda yer alan konulardan bazılarıdır. Barajlar ve baraj inşasının çevresel ve antropolojik etkileri de çevrecilerin ilgi alanına eklenmiştir. Enerji günümüz insanının en büyük endişelerinden biridir ve aynı zamanda hava kirliliği ve küresel ısınmanın da başlıca nedenlerindendir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji tüketiminin optimize edilmesi çevrecilerin gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Hava kirliliği, gürültü kirliliği, ışık kirliliği ve termal kirlilik de fosil yakıtların aşırı kullanımının sonuçları arasındadır. İnsan yaşamı suya bağlıdır. Ancak toplumların sanayileşmesi ve nüfusun artmasıyla birlikte temiz suya erişim insanlık için önemli bir endişe kaynağı haline gelmiştir ve su krizi tüm toplumlar için ciddi bir tehdittir. Özellikle yağışın daha az olduğu ve kurak veya yarı kurak bölgelerde bu durum daha da kritiktir. Teknolojinin gelişmesi birçok insanlık başarısına rağmen bazı tehditler de barındırmaktadır ve bunlardan biri de insanın özüne ve yaşamına müdahalesidir. Bu teknolojilerden biri genetik mühendisliğidir. Çevreciler genetik mühendisliğinin kullanımında etik sınırların belirlenmesi gerektiğini savunmaktadır. Nanoteknoloji, nanokirlilik ve toksikoloji de birçok başarıya rağmen insan yaşamı için riskler taşıyan teknolojiler arasındadır. Modern ve endüstriyel yaşamın bir diğer sonucu da toprak kirliliği ve çölleşmedir. Bu durum toprağın korunması, bitki yetiştirilmesi ve çölleşmenin yayılmasına karşı mücadele için daha fazla dikkat gerektirmektedir. Nükleer enerji kullanımı da nükleer atıkların nasıl gömüleceği gibi tehlikeli sonuçlar doğurmaktadır. Ozon tabakasının incelemesi, fosil yakıtların kullanımı ve sera gazlarının bir sonucudur. Ve bu durum küresel ısınmanın önemli nedenlerinden biridir. Bu sorun küresel ısınmayla mücadele etmek için uluslararası düzeyde bir anlaşma yapılması yönünde küresel bir hareket başlatmıştır. Amerika ve Çin, ardından da diğer gelişmiş sanayi ülkeleri, ozon tabakasının incelmesinde en büyük paya sahiptir. Endüstriyel yaşamın bir diğer sonucu da balık stokları, madenler ve ağaçların kontrolsüz kesilmesi gibi doğal kaynakların azalmasıdır. Atıkların geri dönüşümü ve sağlıklı bir şekilde bertaraf edilmesi de çevrecilerin odaklandığı konular arasındadır. Çevre lobisi, lobi faaliyetleriyle yukarıda belirtilen konularda hedeflerini gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Her ne kadar çevre lobisi, başlıca rakibi olan endüstri lobisine kıyasla daha az siyasi ve seçim desteği sunsa da, artan benzin fiyatları, demokratların kongre ve senato seçimlerindeki zaferleri ve küresel ısınmanın sonuçlarının bilimsel kurumlar tarafından giderek daha fazla tanınması gibi faktörleri etkili bir şekilde kullanarak kongrede önemli bir güce sahip olmuştur. Bu gücü çevre dostu tarım ve çevre yasalarının çıkarılması yönünde kullanmaktadır. Çevre lobisi bahsedilen faktörleri kullanarak petrol ve gaz şirketleri, elektrik üreticileri ve kimyasal madde şirketlerinden oluşan enerji lobisine karşı direnmiş ve onlarla rekabet edebilmiştir. Enerji lobisi, lobi faaliyetleri ve siyasi bağışlar için büyük miktarlarda para harcamaktadır. Değerli dinleyiciler, Amerika'da Lobi ve Lobicilik isimli podcastimizin bu bölümünün sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।